Ayrım 5, Kale, Stephen James, sayfa 55. 9. Bölüm. Boyum 1.95, Avis şirketine bu nedenle bize ücretsiz olarak normal büyüklükte bir araba verdiği için minnettardım. Böylelikle arabayı dizlerim yerine en azından ellerimle sürebiliyordum. Dövme atölyeleri, araba satıcıları ve küçük etnik restoranlarla dolu bir sokağa saptım ve sonra ağır ağır ilerledim. Kaldırımın kenarından ifadesiz yüzlerle arabamıza bakan bir grup evsiz göçmeni geçtim. "Patrick," dedi Tessa, "istersen şimdi otele geri gidebiliriz. Yani demek istediğim benim için fark etmez. Sadece bilmen için söylüyorum. Benim için bir sakıncası yok."
"Endişelenme, her şey yolunda. Gittiğimiz mahalle bunun kadar kötü değil."
"Nereden biliyorsun?"
"Benim işim bu."
10 dakika daha yol aldık
ve sonra daha evvel bir sonraki yangının nerede olacağını bilip bilemeyeceğimi sormuştun, değil mi?" dedim.
"Evet."
"Öyleyse arabayı San Diego'nun kahverengi ve kokulu çalılarla kaplı birçok tepesinden birinde sıvayla kaplı bir dizi evin yanında durdurdum. İşte burası."
"Burası mı?"
Heyecanlanmışa benziyordu. Sanki New York'a geri taşınmayı teklif etmişim gibi. "Evet, eğer geleceği tahmin edeceksen bir sonraki yangının buralarda bir yerde olacağını söyleyebilirim."
Arabadan indik, harap bir vaziyetteki mahallede etrafına bakındı. Görülecek pek bir şey yoktu. Sokağın sonundaki köşede ufak bir tütün dükkanı vardı. Tepelere palmiye ağaçlarını saçaklarıyla örtülmüş ve çoktan uykuya dalmış sessiz evler serpiştirilmişti. 5. caddedeki trafik gecenin içinden bize homurdandı. Buralarda tramvay diye adlandırdıkları banliyö treni uzaktaki raylardan uğuldadı. Burası şehirdeki en kötü mahalle değildi. Yine de Tessa'yı burada çok uzun süre tutmak istemedim.
"Gerçekten de yangının burada olacağını mı düşünüyorsun?" diye sordu.
"Tabii ki hayır. Sana daha önce de söylediğim gibi ben geleceği tahmin edemem. Sadece eğer tahmin edecek olsaydım, kundakçının izlemiş olduğu yola dayanarak söylüyorum. Onun yerinde olsaydım ben burayı seçerdim."
Sabırsızlıkla çevresine baktı. "Peki tahminen ne zaman olacak?"
Saatime baktım. "Pekala, bakalım. 3, 2, 1.
Gözleri kocaman açılmış bir biçimde yavaşça bana doğru döndü. "Emin misin?" diye sordu. Sokağın sonunda sendeleyerek karşıdan karşıya geçen Güney Amerikalı bir adam fark ettim. Üzerinde karman çorman döküntü giysiler vardı. Kaldırımın kenarına vardığında loş sokak lambalarının birinin etrafında garip daireler çizmeye başladı. "Tessa, sana daha önce de bunu yapamadığımı söylemiştim."
"Ne yani, Nostradamus'a benzer bir alim mi var?"
Mahalleyi incelemeye devam ederek başını onaylar gibi salladı. "İyi bir noktaya parmak bastın. Senin yerinde olsam peşini bırakmazdım."
"Sağ ol."
"Ben yangın falan görmüyorum."
"Tabii ki görmüyorsun."
Evsiz adam yaklaşık 30 metre kadar ilerideydi. Kendi kendine mırıldanıyor gibiydi. Bizim olduğumuz tarafa baktı ve ardından bize doğru sendelemeye başladı.
"Sanırım artık gitme zamanı geldi," dedim.
Yaklaşan tramvayın çıngırağını ve uğultusunu duyabiliyordum. Tessa yolcu koltuğuna geçti. "Pekala, lisansüstü program sana kaça mal oldu?" demiştin.
"Anlaşılan çok fazlaya."
Arabayı kaldırımdan uzaklaştırdığım sırada serseri yolun ortasından bize doğru yalpalayarak gelmeye başladı. Arabanın tam önünde durdu. Onu ezmemek için arabayı durdurmak zorunda kaldım. Sadece birkaç metre önümüzde farlara bakarak donup kaldı.
"Ne yapıyor?" dedi Tessa.
"Herhalde para istiyordur."
Tam arabadan inip kibarca kenara çekilmesini isteyecektim ki korkunç bir çığlık attı ve bağırarak arabaya doğru koştu. Elleriyle kaputun üzerinden ön cama tırmandı ve camın arkasından gözlerini bize dikti. Kapımı ardına kadar açtım.
"Yerinden kımıldama Tessa, kapıyı kilitle," dediğimi yaptı.
Adam tehditkar gözlerle bana baktı. Gece gibi çılgın gözlerle.
"Buyurun," diye haykırdı.
Onu durduramadan yüzünü cama vurdu. Tessa mümkün olduğu kadar geriye gitti.
"Patrick,
uyuşturucu. Muhtemelen uyuşturucu kullanıyor. Kolunu yakala, bayım, kendinize gelin. Haydi sizi bu arabadan indirelim."
Kendisini geri çekti, kafasını şiddetle sağa sola salladı ve aldı. Hızla cama vurarak camda boydan boya çatlakların oluşmasına neden oldu. Delirmiş ve sapkın bir ifadeyle bana baktı. Burnu kırılmıştı ve kanıyordu. Dişleri birer çürük nokta, nefesi kokuşmuş bir buluttu. Kendinde değildi, kafası iyiydi. Belki de sarhoştu ama nefesi alkol kokmuyordu.
Sizlilir diye haykırdı.
Uyuşturucunun etkisi altında olan insanları zapt etmek hiçbir zaman eğlenceli değildir. İnsanüstü bir güçle hırçın ve kontrolsüz olurlar. Ancak onu kendisinden korumam gerekiyordu. Onu kaputa geri çektim fakat bunu yaptığım anda acı bir feryatla bağırdı, kafasını bana doğru salladı ve anorağımı delen çürük dişlerini koluma gömdü. Kolumu kuvvetle geri çektim. Pis dişlerinden bir tanesi ağzının içinden kopup koluma yerleşmişti. Arabanın üzerinden tepe taklak düştü ve inanılmaz bir hızla az önce 20'li yaşların başında olan bir adamın dışarı çıktığı tütün dükkanına doğru koşmaya başladı. Tessa'nın iyi olduğundan emin olmak için cama tıklattım ve ardından gence geri çekilmesi için bağırarak tütün dükkanına doğru koştum. Belki kafadan çatlak, belki de uyuşturucu etkisi altında olan ya da her ikisi nedeniyle bu adam şimdi ise elinde paslı bir levyeyi tutuyordu. Onu daha önce oralarda bir yerde saklıyor muydu? Yoksa o anda orada mı bulmuştum? Bunu bilmiyordum. Hey! Yaklaşmakta olan tramvayın gürültüsünü bastırmak için yüksek sesle bağırmam gerekti. Herif hızlıydı ve zıvanadan çıkmıştı. Ona doğru koştum. Dur! Prigh! Diye bağırdı. Tramvay yakınlardaki rayların üzerinde gümbür diyerek hızlanıyordu. Hızla adama doğru koştum. Bırak onu! Arka cebimde taşıdığım plastik kelepçelere uzandım. Dediğimi yap hemen. Bu iş gitgide kötüye, çok kötüye gidiyordu. Serseri çılgınca ve kontrolsüzce bir daire çizdi. Nihayet tütün dükkanının dışında duran müşteri geri çekildi ve yanındaki karanlık gölgelerin içine doğru kaydı. İyi, bu iyi işte. Yine de bu herifi zapt etmelisin ki birilerine saldırmasın. Evsiz adamla aramızdaki mesafeyi kapattım. Levyeyi bana doğru fırlattı ve sonra tramvay raylarına doğru fırladı. Ona doğru koşarken adamın improvize silahı gürültüyle yanımdaki kaldırıma düştü. Sadece birkaç metre daha. Hızla yaklaşan tramvayın gümbürtüsü burada daha da duyulur hale geliyordu. Tramvay rayı ileride şehir boyunca dar bir vadiye doğru iniyordu. Rayların kenarına insanların düşmesini veya atlamasını engellemek için 2 metre uzunluğunda siyah metalden yapılmış sert bir çit gerilmişti. Hayır, olamaz. Adam parmaklıkları tuttu ve tırmanmaya başladı. Bacağını yakalayabilmek için öne doğru atıldım. Az kalsın başarıyordum. Az kalsın. İşte bileğini tuttum. Ancak sonra son bir manasız sözcük aykırdı, şiddetle elimi itti ve kendisini parmaklıkların üzerinden gelmekte olan tramvayın önüne attı.
10. Bölüm. Tramvayın çarpışının tüyler ürpertici sesini, vagonların rayların üzerinde gıcırdayan sesine rağmen duyabildim. Hayır, hayır, hayır! Parmaklıklara doğru koştum. Makinist frene basıyordu. Ancak atlayan adam için bunun artık bir önemi yoktu. Tramvayın içindekiler acaba bir şey hissettiler mi? Olan biten hakkında en ufak bir fikirleri var mı diye merak ettim. Rayların yanında sektikten sonra duran bir şey fark ettim. Sonra ne olduğunu anladım. Adamın ayakkabısıydı. Sanki ayağı hala içindeymiş gibi görünüyordu. Çalkantılı, acı bir mide bulantısı içime tümüyle yayıldı. Bazı insanlar bütün bunlara, ölüme, kana, şiddete karşı hissizleşebiliyorlar. Yaptığım işi düşününce benim de hissizleşmiş olmamı beklersiniz. Ama ben hala rahatsız oluyorum. Böyle şeyler hala içimi acıtıp midemi altı üst ediyor. Sakinleşebilmek için derin bir nefes aldım ve sonra aklıma Tessa geldi. Aniden döndüm ve aklımın bir köşesi olay yerinin bilgilerini kaydederken arabamıza doğru koştum. Giriş ve çıkış yolları, K sokağı ve 16. sokağın kesiştiği yer, trafik yok, incele, plaka numaraları, 5 park etmiş araba plakaları ezberle, incele, potansiyel tanıklar, tramvay yolcuları, düşük bir ihtimal. Kanalın içindeyken dışarıyı görememişlerdir. Genç çocuk, dükkan sahibi olabilir.
Tessa, ben, incele. Gözetleme videoları, görünürde kamera yok, incele.
Tessa elleriyle yüzünü kapamış, birileri bir geri sallanarak yolcu koltuğunda oturuyordu. Telefonum hala arabada, onun yanında duruyordu. Cama vurdum ve kapıyı açmasını söyledim.
Tessa kımıldamayınca vişne çürüğü renkli Ford Mustang arabasıyla sokağa dönen bir adama durması için elimle işaret ettim. İlk başta durmayacağını sanmıştım fakat plakasına baktığımı görünce yol kenarına çekti.
Neler oluyor diye sordu. Gözleri kolumdan süzülen kana ilişti.
Telefonun var mı?
Evet tabii.
Polisi ara, bir adamın tramvayın önüne atladığını söyle.
Koluma bakmaya devam etti.
Dediğimi yap. Numarayı çevirdi. Tessa'nın kapıyı açabilmesi için 4-5 defa ona seslenmem gerekti ve nihayet yanına oturabildim. İyi misin?
Titriyordu. Kendime doğru çekip ona sımsıkı sarıldım. Yaptı mı? Sesi kırılgan ve kesik kesikti. Atladı mı?
Çok iyi görmemişti. Şükürler olsun ki görmemişti. O konuda endişelenme.
Atladı mı?
Evet.
Ona karşı dürüst olmak zorundaydım.
Evet, atladı. Küçük sert yumruklarıyla bana vurmaya başladı.
Atlamamalıydı Patrick, atlamamalıydı.
Biliyorum.
Bunu neden yaptı?
Her zaman bir sebep, bir açıklama isteriz. Ancak bazen hiçbir sebep yoktur. Kafası karışmıştı dedim. Çok büyük bir hata yaptı.
Ona sarıldım, sakinleştirmeye çalıştım. Şimdi iyi misin? Keşke buraya hiç gelmeseydik.
Evet, çok üzgünüm.
Gidebilir miyiz?
Akan gözyaşlarını siliyordu.
Lütfen gidelim artık, tamam mı?
Az önce bir adam ölmüştü, intihar etmişti. Tessa gözlerini kapattığına ve genç adamla kaçıp gittiğine göre olup biteni gören tek kişi bendim. Polisin ifademe ihtiyacı olacağını biliyordum. Bu nedenle ne kadar istesem de olay yerini hemen terk edemezdim. Buna karşılık Tessa'nın yakınlarda olmasını istemiyordum. Onu kesinlikle otele geri götürmem gerekiyordu.
Sakin ol ve düşün bir dakika Pat, düşün.
Başımı kaldırdım ve ön camdaki örümcek ağı şeklindeki çatlakları ve kırmızı lekeleri gördüm. John Doe'nun sıçramış kanlarının ilerisinde rayların kenarında aşağıya bakan bir kalabalığın birikmeye başladığını görebiliyordum. Parmaklarıyla işaret ediyorlardı. Rayların diğer tarafında iki adam izleyenleri itekleyerek güçlükle geçtiler. Yüzlerini göremiyordum. Ama bir tanesi yaşlı bir insanın ölçülü adımlarıyla ilerliyordu. İri ve daha genç olan adam ise büyük, siyah bir spor çantası taşıyordu. Mustang'li adam sokağın köşesinden dönmüş onları alıyordu.
''Evet'' dedi Tessa.
''Bir süre daha burada kalmam gerekiyor'' dedim. Seni otele götürebilecek birisini bulmaya çalışacağım. 11. Bölüm. Özel ajan Lien Hua Jian kucağındaki dizüstü bilgisayarıyla otel odasındaki yatağının yastıklarına yaslandı. Gözlerindeki kızarıklıkla baş etmeye çalışarak seri kundakçı olayı hakkındaki bilgileri gözden geçiriyordu. Bilmem kaçıncı kez. San Diego'nun kuru iklimi ve yoğun nüfusu nedeniyle şehir görevlileri çıkabilecek herhangi bir yangın yüzünden çok tedirgindiler. Özellikle de belleklerinde hala taze olan 2007 yılının korkunç yangınlarına sebep olan Santa Ana rüzgarlarını hatırladıkça tedirginlikleri artıyordu. Lien Hua kundakçının profilini ilk defa geçen sonbaharda incelemişti. Ancak o günden bugüne 6 yangın daha meydana gelmişti. Polisin elinde hala somut bir ipucu yoktu ve kundakçı son zamanlarda yangınlar arasında daha az zaman bırakarak yoluna devam ediyordu. Dolayısıyla San Diego Büyükşehir kundaklamaya müdahale timinin başka bir deyişle MAST'ın başkanı Teğmen Ayna Mendez profil bilgilerini tazelemek amacıyla Lien Hua'yı geri çağırmıştı. Lien Hua ise bu kez suç yerlerinin ve zamanlarının analizi için fikir alabilmek maksadıyla özel ajan Patrick Bowers'dan yardım istemişti. Lien Hua kendi kendine Patrick'ten yardım isteme nedeninin ona karşı hissettiği herhangi bir özel ilgiden kaynaklanmadığını, bunun daha ziyade Patrick'in seri suçları bulma konusundaki ustalık ve deneyiminden kaynaklandığını söylüyordu. Kendi kendine tekrarladığı şey buydu. Lien Hua'nın da tahmin ettiği gibi Patrick anında işi kabul etti. Lien Hua'nın davranışsal analist olarak 6 yıllık kesintisiz deneyimi bulunsa da daha önce buna benzer hiçbir şey görmemişti. Kundakçılık yapısı nedeniyle çözülmesi en zor suçlardan biriydi. Yangın kanıtları yok eder, söndürme ve kurtarma çabaları da suç mahallini bozardı. Bu nedenle kundakçılık bir suçun üzerine diğer bir suçla örtmek için harika bir yoldu. Böylece geçen sonbaharda olay üzerinde çalışmaya başladığında hep olayın neden yapıldığına dair bir sebep aradı. Yangınlarla üzeri örtülen diğer suç ne olabilirdi? Mesele sigorta dolandırıcılığı değildi. İlk baktığı şey bu olmuştu. San Diego standartlarına kıyasla binalardaki mülk değerleri nispeten düşüktü. Ayrıca mülk sahiplerinin görünürde birbirleriyle herhangi bir bağı yoktu. Ne mutlu ki şimdiye kadar can kaybı da olmamıştı. Dolayısıyla kundakçı yangınları başka bir suçu, en azından bir cinayeti örtbas etmek için çıkarmıyor gibi görünüyordu. Peki o zaman bütün bunlar ne anlama geliyordu? Kazanç için veya bir delili yok etmek için değilse bu yangınlar neden çıkarılıyordu? Eşyaların yanıp kül olmasını izlemenin verdiği dayanılmaz heyecan için mi acaba? Bunun dışında Teğmen Mendez ve Mast, büyük olasılıkla her yangından sonra binaların önünde dolaşan kalabalığın içerisindeki insanlarla teker teker konuşmuş ve herkesi izlemişti. Bunlara görevliler ve itfaiyeciler de dahildi. Neticede bugüne kadar somut olmayan çok az sayıda ipucu elde edilmişti. Lien Hua'nın yaptığı incelemelere göre bu adam yangını izlemek için zaman harcamıyordu. Öyleyse amacı neydi? Bunu neden yapıyordu? Lien Hua kariyeri boyunca kundakçılardan daha ziyade katiller üzerinde çalışmıştı. Ancak Teğmen Mendez'e göre yangınların yarattığı etkiye bakılacak olursa, kundakçı gazların akışlarından anlayan ve binanın çabuk çökebilmesi için en ideal başlangıç noktasını tespit edebilen birisiydi. Başka bir deyişle profesyoneldi. Peki bir profesyonelse kimin için çalışıyordu ve neden? 14 yangından sonra bile polisin elinde tek bir şüpheli yoktu. Fakat aynı zamanda binlerce şüpheli vardı. Lien Hua iç çekti ve yorgun eliyle alnına masaj yaptı. Dizüstü bilgisayarını yatağın üstüne bıraktı ve masanın üzerindeki çantasının yanında duran vazoya doğru yürüdü. Her zaman yaptığı gibi vazoyu yanında getirmişti ve şehre gelir gelmez çiçek almıştı. Çok seyahat ettiği için bir olayın içindeyken aklını sakinleştirmek ve ruhunu yenilemek için yoga ve kickboksa ilaveten başka bir şeye daha ihtiyacı olduğunu anlamıştı. Çiçeklerin genellikle kaldığı alelade otel odalarına kattıkları hoşluğun yanı sıra basit bir şekilde karmaşıklığa güzellik ve ahenk getiriyor olmaları onu sakinleştiriyor. Bir FBI analisti olarak çalışıyor olmanın yarattığı stresten kaçmasını sağlıyordu. 10 yıl önce ailesinden kimsenin dile getirmeye dahi cesaret edemediği ve Lien Hua'nın hala bir kaza olduğuna inanmadığı kazayı izleyen aylarda annesi çiçek aranjmanlığına başlamış ve sonraki 7 yıl boyunca da Mei Xing'in hayatını kaybettiği araba kazasına kadar bu konuda bir çeşit uzman olmuştu. Annesinin ölümünden sonra Lien Hua çiçek aranjmanlığını kendi evine de taşıdı. Bunu annesinin hatırası adına mı yoksa üzüntüsüyle başa çıkabilmek için mi yapıyordu pek emin değildi. Ne de olsa herkes için tanıması ve profil hazırlanması en güç kişi insanın kendisidir. Çiçek aranjmanlığının huzur verici ve sakinleştirici olması gerekir. Ancak ilk başlarda bu Lien Hua için tam tersiydi. Sinir bozucu, çileden çıkaran ve zaman alıcı bir uğraştı. Evet, aynen öyleydi. Böyle olduğu halde zaman içerisinde Lien Hua, ufak bir çiçek yaprağında yapılan azıcık bir değişikliğin bile yaratabileceği farklı ruh hallerini ayırt edebilmeyi öğrendi. Sükunet, heyecan, merak, sihir. Beyaz zambaklara doğru dönmeleri için iki siklemenin açısını değiştirdi ve daha fazla ışık alabilmesi için tükürük otu yapraklarını eğdi. Beyaz bir vazoya sadece beyaz çiçekler koymak odaya şık bir hava veriyordu, sade ve masum. Lien Hua bir adım geri attı, işte oldu, çok daha iyi. Kendisini tekrar yatağa attı ve bilgisayar dosyalarını önüne çekti. Ama tam muhtemel yangın hızlandırıcı maddelerin listesine göz atacaktı ki cep telefonu çaldı. Cevap verdi, buyurun. Yardımına ihtiyacım var Lien Hua. Pat, sesi üzgün geliyordu. Ne oldu, iyi misin?
Bir kaza oldu. Tessa ile birlikteyim.
Soğuk bir ürperti hissetti. Yaralı değilsin değil mi?
Hayır, iyiyiz ama dinle. Tessa'yı alıp otele geri götürebilir misin?
Burada kalıp polise ifade vermem gerekiyor. Ben gelene kadar birkaç saat onunla ilgilenebilirsen gerçekten çok yardım etmiş olursun.
Kendisini toparlayacağını sanıyorum. Sadece yalnız kalmasını istemiyorum.
Tabii ki, neredesin?
Ona adresi verdi ve telefonu kapattılar. Lianhua çantasını aldı fakat aceleyle hareket ederken dirseğini vazoya çarptı. Vazo çiçeklerini halının üzerine dağıtarak masadan devrildi. Bir süre halıdaki dağınıkla öylece baka kaldı ve sonra çabucak çiçekleri vazoya geri taktı. Suyu daha sonra daha çok zamanı olduğunda doldurabilirdi. Vazoyu masaya yerleştirdiğinde bazı yaprakların düşmenin etkisiyle zedelendiğini fark etti.
Yaralı yapraklar, zedelenmiş masumiyet.
Çiçeğin her çeşidini ailesinin hayatına sokan olayı anımsadı. İçine garip bir pişmanlık damlası sıçradı.
Aranjman asla eskisi gibi olmayacak, asla.
Odayı terk ederken kapıyı gereğinden fazla sert kapattı, ardından kaza yerinden Tessa'yı almak üzere aceleyle koridora doğru yürüdü.
5. Ayrımın sonu. Sayfa 68.